92. İntihar. Bu arada Monte Cristo da Emmanuel ve Maximilian'la birlikte şehre dönmüştü. Dönüş neşeli geçti. Savaşın yerini barışın aldığını görmekten duyduğu sevinci gizleyemeyen Emmanuel, insani duygularını yüksek sesle dile getiriyordu. Arabanın bir köşesindeki Morel, eniştesinin neşesinin sözcüklere dönüşüp buharlaşmasını izliyor ve kendine sakladığı o içten sevincini sadece gözlerindeki pırıltıyla belli ediyordu. Trone kapısında bir nöbetçi gibi hiç kımıldamadan duran Bertuccio'ya rastladılar. Kafasını pencereden çıkaran Monte Cristo onunla alçak sesle bir şeyler konuştu ve kahya gözden kayboldu. ''Sayın Kont'' dedi Emmanuel Palas Royal'e geldiklerinde. ''Beni evime bırakmanızı rica ediyorum. Karım ne sizin ne de benim için daha çok endişelensin.'' ''Zaferini herkese yaymak gülünç olmasaydı onu bize davet edecektim.'' dedi Morel. ''Ama kuşkusuz Sayın Kont'un da pırpır eden yürekleri rahatlatması gerekiyor. İşte geldik, Emmanuel. Dostumuzu selamlayıp yoluna devam etmesine izin verelim.'' ''Bir dakika.'' dedi Monte Cristo. ''Beni böyle iki dostumdan aynı anda mahrum bırakmayın. Siz tüm iltifatlarımı iletmenizi istediğim sevgili eşinizin yanına dönün. Morel, siz de Şanzelize kadar bana eşlik edin.'' ''Harika.'' dedi Maximilian. Zaten benim de sizin orada bir işim vardı. Seni öğle yemeğine bekleyelim mi? Diye sordu Emmanuel. Hayır, dedi genç adam. Pencerenin kapanmasıyla araba yoluna devam etti. Gördünüz mü size nasıl da uğur getirdim, dedi Morel Kont'la baş başa kalınca. Bunu hiç düşünmediniz değil mi? Tabii ki düşündüm, dedi Monte Cristo. Bu yüzden her zaman yanımda olmanızı isterdim. Bu bir mucize, diye devam etti kendi düşüncesine yanıt veren Morel. ''Mucize mi?'' ''Evet, az önce yaşadıklarımız.'' ''Evet,'' diye yanıtladı Kont gülümseyerek. ''Doğru sözcüğü buldunuz, mucize.'' ''Yine de Albert cesur bir genç.'' ''Hem de çok cesur,'' dedi Monte Cristo. ''Kafasının üzerinde hançerle beklerlerken onun uyuduğuna tanık oldum. Ve ben de iki kere hem de çok iyi dövüşürken gördüm. Bu sabahki davranışı da cesaretiyle ilintili.'' ''Her zamanki gibi sizin etkiniz sayesinde,'' dedi Monte Cristo gülümseyerek. ''Ne mutlu ki Albert asker değil,'' dedi Morel. ''Neden ki?'' ''Savaş alanında özür dilemek,'' dedi genç yüzbaşı başını iki yana sallayarak. ''Hadi canım,'' dedi Kont sakince. ''Sıradan insanların ön yargılarına kapıldığınızın farkında mısınız Morel? Albert cesur olduğu için korkak olamaz diye düşünmüyor musunuz? Bu sabahki gibi davranmasının bir nedeni olamaz mı? Dolayısıyla bu davranışı kahramanca diye nitelendiremez miyiz?'' ''Elbette, elbette,'' diye yanıtladı Morel. ''Yine de İspanyolların dediği gibi söyleyeyim. Bugün dünkü kadar cesur değildi.'' ''Öğle yemeğini benimle yiyeceksiniz, öyle değil mi Morel?'' diye sordu bu sohbeti daha da uzatmak istemeyen Kont. ''Hayır, saat 10'da yanınızdan ayrılacağım.'' ''Demek öğle yemeği için randevunuz var.'' Morel başını iki yana sallarken gülümsedi. ''Ama illaki dışarıda bir yerlerde mi yemeniz gerekiyor?'' ''Peki ya aç değilsem?'' dedi genç adam. ''Ah!'' dedi Kont. ''İştahı kesen iki duygu vardır. Keder, ne mutlu ki neşeli olduğunuzu görüyorum, bu yüzden nedeni bu olamaz ve aşk. Zaten bana söylediklerinizi dikkate alırsam sanırım, inanın Kont buna hayır diyemem.'' dedi Morel neşeyle. ''Bana bunu anlatmayacak mısınız Morel?'' dedi Kont, bütün ilgisini bu sırra yoğunlaştığını belli eden bir merakla. ''Bu sabah size bir yüreğim olduğunu gösterdim, öyle değil mi Kont?'' Monte Cristo yanıt olarak genç adama sadece elini uzattı. ''O yürek artık sizinle Vincennes ormanında değil, kendisini bulacağım başka bir yerde.'' ''Tamam, gidin sevgili dostum,'' dedi Kont. ''Ama bazı engellerle karşılaşırsanız, lütfen bu dünyada bir güce sahip olduğumu, bu gücü sevdiğim insanların lehine kullanmanın beni mutlu ettiğini ve sizi sevdiğimi unutmayın Morel.'' ''Tamam,'' dedi genç adam. ''Bunu bencil çocukların babalarına ihtiyaç duyduklarında yaptıkları gibi hatırlayacağım. Size ihtiyacım olduğunda ki belki de o an gelecek, sizden destek isteyeceğim Kont.'' ''İyi, bu sözünüze güveniyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.'' Şanzeliz'deki konağın kapısına gelmişlerdi. Monte Cristo kapıyı açtı. Morel aşağı atladı. Bertuccio merdivenin önünde bekliyordu. Morel, Merici Caddesi'nde gözden kaybolurken Monte Cristo hızla Bertuccio'nun yanına gitti. ''Neler oldu?'' diye sordu. ''Evi terk edecek,'' diye yanıtladı kahya. ''Ya oğlu?'' ''Uşağı Florentin onun da aynı şeyi yapacağını düşünüyor.'' ''Gelin, Bertuccio ile birlikte çalışma odasına çıkan Monte Cristo, okuduğumuz mektubu yazdı ve onu kahyaya verdi. ''Hadi, acele edin.'' dedi. ''Bu arada Heidi'yi döndüğümden haberdar edin.'' ''İşte buradayım.'' dedi. Arabanın sesini duyup aşağı inmiş olan ve kontu sağ salim gördüğü için yüzü sevinçle parlayan genç kız. Bertuccio dışarı çıktı. Heidi, büyük bir sabırsızlıkla beklediği bu geri dönüşün ilk anlarında sevdiği babasını yeniden gören bir kızın bütün taşkınlıklarını, hayran olduğu sevgilisine yeniden kavuşan bir kadının tüm coşkusunu sergiledi. Kuşkusuz dışarı pek yansıtmasa da Monte Cristo'nun sevincinin de ondan aşağı kalır yanı yoktu. Sevinç, uzun süre acı çeken yüreklerde güneşten kavrulmuş toprağın üzerine düşen çiğ gibi bir etki yaratır. Yürek de, toprak da üzerine damlayan bu iyiliksever yağmuru içine çekse de bunu hiç belli etmez. Monte Cristo birkaç gündür uzun süredir inanmaya cesaret edemediği bir şeyi anlamaya başlıyor, dünyada iki Mercedes olduğunu, hala mutlu olabileceğini düşünüyordu. Mutluluktan parlayan bakışları Heidi'nin nemli gözlerinin derinliklerine süzülürken aniden kapı açıldı. Kont kaşlarını çattı. ''Monsieur de Morcerf'' dedi bu ismin kendisini bağışlatacağını düşünerek. ''Hangisi? Vicomte mu, Kont mu?'' ''Kont.'' ''Tanrım!'' diye haykırdı Heidi. ''Bu konu hala kapanmadı mı?'' ''Kapanıp kapanmadığını bilemiyorum sevgili çocuğum,'' dedi genç kızın ellerini ellerinin arasına alan Monte Cristo. ''Ama ortada seni endişelendirecek hiçbir şey olmadığını biliyorum.'' ''Ah ama yine de bu sefil...'' ''Bu adam bana hiçbir şey yapamaz Heidi.'' dedi Monte Cristo. ''Sadece oğluyla hesaplaşmamdan endişe duyabilir.'' ''Efendim, bu yüzden ne kadar ızdırap çektiğimi asla bilemeyeceksin.'' Monte Cristo gülümsedi. ''Babamın ölüsü adına yemin ederim ki bir felaket yaşanacaksa bundan zararlı çıkan ben olmayacağım.'' dedi elini genç kızın başına uzatan Monte Cristo. ''Sana sanki Tanrı konuşuyormuş gibi inanıyorum.'' dedi alnını konta uzatan genç kız. Monte Cristo bu temiz ve güzel alına iki yürekten birinin şiddetle diğerinin hafifçe çarpmasına yol açan bir öpücük kondurdu. ''Ah Tanrım!'' diye mırıldandı Kont. ''Bana hala sevebilme izni verecek misin?'' ''Morcerf Kont'unu salona alın!'' dedi Baptistine güzel Yunan kızı gizli bir merdivene doğru götüren Monte Cristo. Monte Cristo için beklenen ama okuyucularımız için hiç umulmayan bu ziyaret hakkında bir açıklama yapalım. Albert kendi evini düzenlerken, her şeyi düzenli bırakmak için kendi odasını toparlayan, mücevherlerini koyduğu çekmeceleri kapatıp anahtarları yerine yerleştiren Mercedes, koridora ışık sızmasını sağlayan camlı bir kapının önünde solgun ve acınası bir yüzün belirdiğini fark etmemişti. Oradan içerisi hem görülüyor hem duyuluyordu. Odaya böyle bakan kişi büyük bir ihtimalle görülüp duyulmadan Madame de Morcerf'in odasında olan bitenleri görmüş ve duymuştu. Solgun yüzlü bu adam camlı kapıdan Morcerf kontunun yatak odasına yöneldi ve oraya geldiğinde avluya bakan bir pencerenin perdesini kasılmış eliyle çekti. Orada kendi yüreğinin vuruşlarını dinleyerek 10 dakika boyunca sessiz ve kımıldamadan bekledi. Onun için bu 10 dakika çok uzun bir süreydi. İşte Albert randevudan geri döndüğünde bir perdenin arkasından onu gözetleyen ve başını çeviren bu kişi babasıydı. Kont'un gözleri parladı. Albert'in Monte Cristo'ya korkunç bir şekilde hakaret ettiğini, böyle bir hakaretin dünyanın her ülkesinde ölümüne bir düelloyu gerektirdiğini biliyordu. Albert sağ salim döndüğüne göre Kont'un intikamı alınmıştı. Bu kasvetli yüz, batışından ziyade mezarına benzeyen bulutların ardında kaybolmak üzere olan bir güneş ışığı gibi, tasvir edilemez bir sevincin şimşeğiyle aydınlandı. Ama söylediğimiz gibi, genç adamın onu zaferinden haberdar etmek için odasına çıkmasını beklemesi boşunaydı. Babasının onurunun intikamını almaya giden oğlunun düellodan önce kendisini görmek istememesi anlaşılabilir bir şeydi. Ama babasının onurunun intikamını alan bu oğul neden gelip kollarına atılmıyordu? Bunun üzerine Albert'in yanına gelmediğini gören Kont uşağını gönderip onu çağırtmıştı. Albert'in uşağına Kont'tan hiçbir şeyi gizlememe talimatı verdiğini biliyoruz. 10 dakika sonra basamakların başında General Morcerf belirdi. Apoletli bir redingot, siyah bir pantolon giymiş, siyah eldivenlerini takmıştı. Anlaşıldığı kadarıyla daha önceden talimatlar vermişti. Çünkü merdivenin son basamağına iner inmez koşulmuş bir araba arabalıktan çıktı ve önünde durdu. Uşağı sarıldığı iki kılıç nedeniyle sertleşmiş askeri paltoyu içeri attı. Ardından kapıyı kapayıp arabacının yanına oturdu. Arabacı nereye gideceği talimatını almak için arkaya doğru sarktı. "Şanzelize," dedi general. "Hemen Monte Cristo'nun evine." Kamçı darbeleriyle yerlerinden fırlayan atlar 5 dakika sonra kontun konağının önünde durdular. Daha araba hareket halindeyken kapıyı açan Monsieur de Morcerf bir delikanlı gibi aşağı atladı. Kapıyı çaldı, açılan kapıdan uşağı ile birlikte içeri girip gözden kayboldu. Birazdan Baptiste'in Monte Cristo'ya Morcerf kontunun geldiğini bildiriyordu. Kont Heidi'yi gizli merdivenin başına götürürken Morcerf kontunun salona alınması emrini verdi. Salonu boylu boyunca üçüncü kez turlayan general arkasını döndüğünde kapının eşiğinde ayakta duran Monte Cristo'yu gördü. "Şuraya bakın, gerçekten de Monsieur de Morcerf'miş," dedi Monte Cristo sakince. "Ben de yanlış duyduğumu sanmıştım." "Evet, ben geldim," dedi dudakları sözcüklerini kolayca ifade etmesini engelleyecek kadar kasılmış olan kont. "Şimdi geriye Sayın Morcerf kontunu bu kadar erken saatte evimde görme keyfini neden yaşadığımı öğrenmek kalıyor," dedi Monte Cristo. "Bu sabah oğlumla düello ettiniz mi Monsieur?" "Demek bunu biliyorsunuz. Ayrıca sizinle dövüşmek için haklı gerekçeleri olduğunu ve sizi öldürmek için elinden geleni yapacağını da biliyorum." "Gerçekten de Monsieur, haklı gerekçeleri vardı. Ama gördüğünüz gibi o gerekçelere rağmen beni öldürmedi. Hatta benimle düello etmedi." "Yine de sizi babasının onurunu lekeleyen, şu anda evime çöken felaketin nedeni olan kişi olarak görüyordu." "Bu doğru," dedi Monte Cristo korkunç bir sükunetle. "Felaketin birinci değil, ikinci nedeni olarak görüyordu."
"Kuşkusuz ondan özür dilediniz ya da bazı açıklamalarda bulundunuz."
"Ona hiçbir açıklamada bulunmadım ve kendisi benden özür diledi."
"Peki bu davranışını neye bağlıyorsunuz?"
"Muhtemelen tüm bu olaylarda benden daha suçlu birinin olduğuna inanmasına."
"Peki o adam kim?"
"Babası."
"Tamam," dedi benzi atan kont. "Ama bilirsiniz, suçlu suçlu olduğunun kesinleştiğini duymayı sevmez."
"Bilirim, bu yüzden şu anda karşılaştığım olayı yaşayacağımı tahmin ediyordum."
"Oğlumun bir korkak olacağını mı tahmin ediyordunuz?"
"Monsieur Albert de Morcerf korkak bir genç değil," dedi Monte Cristo.
"Kılıç tutan, bu kılıcın hemen önünde ölümcül bir düşmanı bulunan bir adam dövüşmüyorsa korkaktır. Burada olsaydı bunu kendisine söyleyecektim."
"Monsieur," diye yanıtladı Monte Cristo soğuk bir ifadeyle. "Buraya bana kendi önemsiz aile meselelerinizden söz etmeye geldiğinizi sanmıyorum. Bunu Monsieur Albert'e söyleyin. Belki size bir yanıt verecektir."
"Ah, hayır, hayır,"
diye karşılık verdi general, yüzünde hafifçe belirip hemen kaybolan bir gülümsemeyle.
"Hayır, haklısınız. Buraya bunun için gelmedim. Benim de sizi düşmanım olarak gördüğümü söylemeye geldim. Size içgüdüsel bir nefret beslediğimi söylemeye geldim. Sizi her zaman tanıdığımı, sizden hep nefret ettiğimi hissediyorum. Madem bu dönemin gençleri artık dövüşmüyorlar, bu iş bize düşüyor. Monsieur, siz de aynı fikirde misiniz?"
"Kesinlikle size neler yaşanacağını tahmin ettiğimi söylediğimde bunu kastetmiştim."
"Çok iyi. O halde hazırlıklarınızı yaptınız mı?"
"Her zaman hazırımdır Monsieur."
"İkimizden biri ölene kadar dövüşeceğimizi biliyor musunuz?" dedi dişlerini öfkeyle sıkan general.
"İkimizden biri ölene kadar," diye tekrarladı Monte Cristo başını onaylarcasına sallayarak.
"O zaman gidelim. Tanığa ihtiyacımız yok."
"Gerçekten de hiç gerek yok," dedi Monte Cristo. "Birbirimizi çok iyi tanıyoruz."
"Tam tersine," dedi kont. "Birbirimizi hiç tanımıyoruz."
"Hadi canım," dedi Monte Cristo aynı umut kırıcı soğukluğuyla. "Biraz düşünelim. Waterloo Savaşı'ndan önce firar eden asker Fernand siz değil misiniz? İspanya'da Fransız ordusu adına rehberlik ve casusluk yapan Teğmen Fernand siz değil misiniz? Veli nimeti Ali'ye ihanet eden, onu satan, öldüren Albay Fernand siz değil misiniz? Ve bu Fernandların bir araya geldiği yüksek meclis üyesi tüm General Morcerf kontu değil mi?"
"Ah!" diye haykırdı bu sözler karşısında dağlanmışa dönen general. "Ah sefil, belki de beni öldüreceğin anda utancımı yüzüme vuruyorsun. Hayır, seni tanımadığımı hiç söylemedim. İblis, gece karanlığında bilmem hangi meşalenin ışığında hayatımın her sayfasını okuduğunu iyi biliyorum. Ama belki de alnımdaki kara lekeye rağmen ben de senin heybetli görünüşünün altındakinden daha büyük bir onur vardır. Hayır, hayır, sen beni tanıdın ama ben senin gibi etrafa altın ve mücevher saçan maceracıyı tanımadım. Paris'teki ismin Monte Cristo kontu, İtalya'daki denizci Simbad, Malta'daki neydi? Onu unutmuşum. Ama senden gerçek ismini öğrenmek istiyorum. Çünkü dövüş meydanında kılıcımı kalbine saplayacağım an yüzlerce adın arasından bu gerçek ismi haykırmak istiyorum.
Monte Cristo'nun yüzü bembeyaz oldu. Vahşi bakışları kavurucu bir alevle parladı. Bir hamlede çalışma odasından yan odaya geçti ve hemen kravatını, redingotunu ve yeleğini çıkartıp sırtına bir denizci ceketi geçirdi. Kafasının altında uzun saçlarının dalgalandığı bir tayfa şapkası taktı. Bu ürkütücü amansız görünümüyle ve kollarını kavuşturmuş bir halde ortadan kayboluşuna bir anlam veremeyen, kendisini bekleyen ve dişlerinin takırdadığını, dizlerinin kendisini taşımadığını hissederek gerileyen ve kasılmış eliyle ancak bir masadan destek alarak duran generalin karşısına dikildi.
''Fernand!'' diye bağırdı. ''Yıldırım çarpmışa dönmen için yüz ismimden sadece birini söylemem yeterli olacak. Ama bu ismi tahmin ediyor ya da hatırlıyorsun. Öyle değil mi? Çünkü yaşadığım tüm kederlere, çektiğim tüm ızdıraplara rağmen şu an sana intikamın mutluluğuyla gençleşen, nişanlım Mercedes'le evlendiğin günden beri rüyalarında sık sık görmüş olman gereken bir yüzü gösteriyorum.''
Başı geriye devrilen general, gerilmiş elleri, sabit bakışlarıyla bu korkunç sahneyi sessizce izledi. Ardından dayanmak için bir duvar arayarak geri adımlarla yavaş yavaş kapıya ulaştı ve şu içler acısı, yürek parçalayıcı çığlığı atarak dışarı çıktı.
Edmond Dantes.
Ardından insana dair hiçbir şeyi çağrıştırmayan iç çekişlerle sütunlu girişe yöneldi. Avluyu sarhoş gibi geçti ve uşağının kolları arasına yığılırken anlaşılması zor bir sesle sadece şunu mırıldandı.
''Konağa, konağa!''
Yolda açık hava ve hizmetkarlarının dikkatlerini çekmesine neden olan utanç sayesinde kafasını toparladı. Ama yol kısaydı ve kont konağa yaklaştıkça yeniden kedere gömülüyordu. Konağa birkaç adım kala arabayı durduran kont aşağı indi. Konağın kapısı ardına kadar açıktı. Bu muhteşem konağa çağrılmanın şaşkınlığını yaşayan kiralık bir araba avlunun ortasında duruyordu. Kont bu arabaya korkuyla baktı ama kimseye bir şey sormaya cesaret edemeden içeri girdi. İki kişi merdivenden iniyordu. Onlarla karşılaşmamak için çalışma odasına doğru hamle yapacak zamanı ancak buldu. Oğlu ve onun koluna girmiş Mercedes konağı terk ediyorlardı. İki adım yanından geçtiler. Damasko ile kaplı kapının arkasında saklanan bahtsız, Mercedes'in ipek elbisesinin kendisine hafifçe temas ettiğini ve şu sözleri söyleyen oğlunun ılık soluğunu yüzünde hissetti.
''Cesaret anneciğim, gelin, gelin, burası artık bizim evimiz değil.''
Sözcükler sönerken ayak sesleri uzaklaştı. Damasko'ya tutunan kasılmış ellerini geri çeken general doğruldu. Hem karısı hem de oğlu tarafından terk edilen bir babanın göğsünden asla çıkmamış korkunç bir hıçkırığı bastırıyordu. Az sonra arabanın demir kapısının kapandığını, ardından da arabacının sesi duyuldu. Sonra ağır arabanın tekerlek sesleri camları sarstı. Bunun üzerine kont, bu dünyada sevdiği iki kişiyi son bir kez daha görmek için yatak odasına koştu ama araba yola koyuldu. Mercedes ya da oğlunun başları, bir elveda demek, pişmanlık duymak, yani özür dilemek için bu ıssız eve, babaya ve kocaya son bir bakış yöneltmek üzere pencerede belirmedi. Arabanın tekerlekleri kapı kemerinin kaldırımlarını sarsarken bir silah sesi yankılandı ve yatak odasının patlamanın şiddetiyle kırılmış o penceresinin bir camında kasvetli bir duman yayıldı.